Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba, 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, sevgili arkadaşım, Profesör Doktor Evren Balta. Evren, ev stüdyonuma hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba.
Ben her 3 artı 3'ün başında olduğu gibi önce seni anlatacağım, bendeki karşılığını anlatacağım ve sonra birbirimize, evvelce birbirimizle paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Efendim, Profesör Doktor Evren Balta, Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Doktorasını siyaset bilimi üzerine City University of New York, The Graduate Center'dan, yüksek lisans derecelerini Uluslararası İlişkiler üzerine Columbia Üniversitesi ve Sosyoloji üzerine ODTÜ'den, lisans derecesini de Uluslararası İlişkiler üzerine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden aldı. Yani mülkiyeli diyoruz.
Mülkiyeli, evet.
Bunu söylemeden geçmiyoruz efendim. Çalışmaları karşılaştırmalı siyaset, siyasal şiddet, güvenlik, dış politika, vatandaşlık ve ulus ötesi siyaset alanlarında yoğunlaştı Evren'in. Evren'in Türkiye'de devlet, ordu ve güvenlik siyaseti, küresel siyasete giriş, kuşku ile komşuluk, Türkiye ve Rusya ilişkilerinde değişen dinamikler isimli derlemeleri var. Bir de küresel güvenlik kompleksi, tedirginlik çağı, şiddet, siyaset ve aidiyet üzerine ve The American Passport in Turkey, National Citizenship in the Age of Transnationalism isimli kitapları mevcut. Araştırmaları Fulbright, Mellon Vakfı, Social Science Research Council, American Association for University Women ve TÜBİTAK tarafından destekleniyor. 2021 yılından itibaren de TÜSİAD bünyesinde oluşturulan Küresel Siyaset Forumu'nun akademik koordinatörlüğünü yapıyor. Yakında onu göndereceğiz Amerika Birleşik Devletleri'ne. Çünkü 2024-2025 akademik yılında Harvard Üniversitesi Weatherhead Uluslararası İlişkiler Merkezi'nde ve Washington DC'deki Orta Doğu Enstitüsü'nde misafir araştırmacı olarak görev yapacak. Umarım geri gelir.
Gelmeyi planlıyorum şimdi ama bakalım.
Umarım geri gelir. Sevdiklerimizi uğurlamaktan yorulduk çünkü. Şimdi bu kadar böyle ağır akademik falan bir CV duydunuz diye sıkıcı bir sohbet olacağını zannetmeyin. Evren'i epeydir konuk almak istiyordum. Ama seçimlerin geçmesini bekliyordum. Çünkü biz şu anda hala birbirimize aval aval baktığımız seçim sürecinin üzerimizde bıraktığı etkileri konuşmak zorundayız. Ve bu zamansız yayınlara bunları gömmek zorundayız ki ileride belki çocuklarımız falan dinlediğinde vay neler olmuş Türkiye'de desin. Ve sana şimdi ilk sorumu soracağım. Hazır mısın?
Evet.
Heyecanlı mısın?
Çok.
Sürekli televizyonlarda, yayınlarda aslında bu kadın ama bu podcast biraz daha heyecan verici bir şey.
Tabii.
Ben 130 bölümden fazla oldu, hala çok heyecanlanıyorum çekerken. Birinci sorum şuradan geliyor. Şimdi geçenlerde eski adıyla Twitter, yeni adıyla X'te bir süre böyle konuşacağız. Bir fotoğraf gördüm. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçimden hemen sonra Ankara ilçe belediye başkanlarıyla bir fotoğraf verdi. Şimdi bunu tarifleyince gözünün önünde canlanacak o fotoğraf. 19 erkek birey var fotoğrafta.
Hatırlamaz olur muyum? Evet. Tabii.
Hepsi takım elbiseli, kösele ayakkabılı, evet. Kravatlı. Biri hariç o 19'luk takımın en sonundaki kişi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu.
Evet.
Çok çarpıcı bir fotoğraftı bence. Bir kere tamamen erkek bireylerden oluşan bir takım. Zaten hiç kadın yok. Ama içlerinde parıldayan bir çift beyaz spor ayakkabı var. Bu da Erdal Beşikçioğlu'na ait. Hatta onda aynı zamanda kot var, kot pantolon var ve daha spor bir ceket var. Öte yandan şimdi bizim yaşadığımız kente İstanbul'a gelelim. 39 ilçeli İstanbul'un 3 ilçesini de kadınlar aldı bu seçimde. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen beyin cerrahı Ayşegül Ovalıoğlu Bakırköy'ü, mimar Esin Köymen Maltepe'yi, gemi mühendisi Sinem Dedetaş Üsküdar'ı yönetecek ve ilk kadın belediye başkanı oldular. İki soruyu birbirinin içerisine geçirdim farkındaysan.
Evet, yani daha
belki
çok
daha
soru
çok
var,
soruyu
evet.
Birbirinin içerisine geçirdim. Bu fotoğrafın sana ne söylediğini soracağım. Bir siyaset bilimci olarak bu fotoğraf sana ne söylüyor? Bir akademisyen olarak, bir kadın olarak, bir seçmen olarak ve en önemlisi Ankara tedrisatından gelen biri olarak, İstanbul'da yaşayan biri olarak bu fotoğraf sana ne söylüyor, nasıl değerlendirirsin?
Evet, biz Ankaralıların çok sevdiği bir şey zaten değil mi? Her zaman Ankara ve İstanbul'u karşılaştırmak.
Evet, sana da anca böyle bir soru sorabilirdim.
Evet, o zaman Ankara ve İstanbul'u karşılaştırarak başlayalım. Ama fotoğrafın bana söylediği, şimdi hatırlıyorum tabii, çok çarpıcı bir fotoğraftı. Birden çok şey var bir kere. Bir tanesi kadın adaylar meselesi. Yani işte Ankara gibi bir yerde hiç kadın belediye başkanının olmamış olması. Baktığınızda zaten aslında bu seçimler biraz kadın aday sayısının hakikaten yükseldiği. 3 katına çıktı galiba zaten şeylerde, illerde il belediye başkanları sayısı 2019 seçimlerinde 4 kadın belediye başkanı vardı. Şimdi bu seçimlerde 11, sanırım doğru söylüyorum, evet. 11 kadın belediye başkanı var. Daha çok kadın aday vardı. Daha çok kadın kampanyası gördük aslında. O da başlı başına bir şeydi zaten. Yani işte kaç, 2000'lere yakın, hatta 1700 mü? Onu da tam sayısını hatırlayamıyorum ama çok sayıda kadın aday vardı. Yarışan kadın aday. Dolayısıyla kadın aday sayısı arttığında kadın, seçilebilen kadın sayısı da arttı. Bu bence hani en önemli şeylerden birisi aslında kadın aday göstermenin artmış olması, bunun önemli bir siyasi dava haline gelmiş olması, ama hala yeterli değil tabii ki. Ama giderek artan bir kadın görünürlüğü var, Ankara'da yok. Yani iyi ki bize aslında o kadın meselesine dair bir şey söylüyor. Yani mesela dünyaya baktığınızda yerel seçimler genellikle kadınların daha fazla aday gösterildiği, daha fazla seçildiği yerler. Çünkü çok sayıda belediye var, küçük belediye var, büyük belediye var. Ama önem arttıkça, yani şehir belediyeleri, il belediyeleri oldukça seçilen kadın sayısı azalıyor. Tek koltuk olduğunda zaten her zaman kadın daha az. Eğer mesela bir şehre 7 koltuk seçeceksek orada birkaç kadın olabiliyor. Ama bir şehrin tek bir yöneticisi varsa orada kadın azalıyor. Bu da bir kural neredeyse. Türkiye'de hem yerel seçimlerde daha da az, yani dünya ortalamasının çok altında kadın var. İşte muhafazakarlık, o tek koltuk meselesi, maskülinite normları, erkeklik normlarının çok egemen olmasıyla vesaire ilişkili gibi. Yani bir tanesi aslında o kadın görünürlüğüyle ilgili bence. İkincisi Ankara-İstanbul karşılaştırması, bizim o çok sevdiğimiz karşılaştırma. Neden İstanbul'da var, neden Ankara'da yok sorusu. Bilmiyorum sen ne dersin, neden Ankara'da var, neden İstanbul'da yok, neden Ankara'da yok, neden İstanbul'da var sorusuna. Yani belki hani bu kentin dokusunun belki birazcık daha kozmopolit olmasıyla çok daha ilişkili olabilir. Burada kadın görünürlüğünün fazla olmasıyla mı ilişkili diyeyim. Ama çok da değil belki. Biraz liderlik biçimiyle ilişkili olabilir. Çünkü biliyoruz ki Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da kendileriyle birlikte çalışacak ilçe belediye başkanlarını seçiminde çok aktif rol aldılar. Ve Ekrem İmamoğlu liderliği, ki atadığı belediye başkanları da büyük oranda kendisiyle çalışan insanlardı. Aslında kadın adayları daha desteklemeye açık bir liderlik gibi gözüktü bana. Hem seçim sürecinde, hem adaylık sürecinde, hem kampanya sürecinde desteklemesi vesaire. Sinem Dedetaş'la birlikte kampanya yapması gibi. Yani dolayısıyla ikincisi de belki o biraz kentin dokusuyla ilgili, liderlik tarzıyla ilgili bize bir şey söylüyor. Bir de ayakkabıyla ilgili bir şey sordun tabii ki. O hani sadece işte iki kentin karşılaştırması değil ama işte Ankara'ya baktığımızda o ayakkabılar bize ne söylüyor? Bir kere bu seçimde çok aykırı adaylar vardı. Renklendiren, bizim yüzümüzü güldüren, esprili kampanyalar yapan, birazcık daha siyasetçi profilinden, alışageldiğimiz siyasetçi profilinden farklı adaylar vardı. Erdal Beşikçioğlu mesela çok öyle bir adaydı. Ama tek aday değildi. Onun gibi pek çok başka aday da vardı. O biraz böyle Türkiye'nin grileşmiş siyasi iklimini biraz renklendirdi. Öte yandan yine aynı ayakkabı meselesiyle, uzatmayacağım söz, son şeyi söyleyip bırakıyorum. Biz bu seçimde şunu da çok konuştuk. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi adaylarının hayat tarzı, giyimleri, yaşamları, üstleri, başları, evleri, jacuzzileri, işte makam odalarına yaptırdıkları şeyler vesaire gibi. Aslında o fotoğrafa baktığınızda yani hani hakikaten nasıl denir, çok mütevazi bir giyim tarzı görüyorsunuz aslında. Benim gördüğüm oydu mesela. Hani Erdal Beşikçioğlu'nu da gördüm ama bir böyle adayların, yeni belediye başkanlarının varlığındaki bir mütevaziliği gördüm. Bu biraz seçmeni de aslında çok alttan alta duygusal olarak CHP'ye çeken şeylerden birisi oldu diye düşünüyorum ben.
Böyle. Çok sağlam tespit bu. Cidden. Seçmen kendini daha yakınsadı mı yani, daha rahat hissetti, daha bizden biri dedi. Eskiden bizden biri demeye daha mı az ihtiyaç duyuyorduk? Hani çünkü Türkiye ne kadar geçerli hala Höfstede'nin profilleri tartışabiliriz bunu artık 2024'te ama o güç eşiği çok yüksek bir ülke ya, yani en uzun boylu, en bağıran, en uzakta olan, en ulaşılmaz olan lider tarafından yönetilmeye teşne bir toplum olduk ya yıllarca. Ama şimdi beyaz spor ayakkabılı bir adam kot pantolonuyla beraber at kuyruğu saçlarıyla çıkıp siyaset konuşabiliyor. Sonra da gidiyor oyununu oynuyor. Erdal Bey sanırım şu anda oyununu da bırakmadı.
Bırakmamış herhalde. Evet. Yani tabii Adalet ve Kalkınma Partisi 22 yıl önce iktidar olduğunda söylediği temel şeylerden birisi aşağıdakileri iktidara taşımaktı. Hep ezilenleri vesaire. Yani CHP'yi de elitleri temsil eden, yani Türkiye'yi yöneten elitleri temsil eden parti olarak kodladı ve 22 yıl boyunca aslında bunu hep tekrar etti. Yani Türkiye'yi elitlerin elinden, zenginlerin elinden, yoksulları, muhafazakarları ezen partinin elinden, onların diktatörlüğünden kurtardık. Aslında işte biz aşağıdakileri yukarı taşıdık, iktidara taşıdık gibi. Yani tipik popülist bir söylem aslında bu. Ve fakat hani ve kendi elitlerini yarattı bu 22 yıl boyunca. Dolayısıyla aslında bütün bu semboller bize elitlerin nasıl yer değiştirdiğini gösteriyor. Aslında biraz seçimlerin sonucunu anlarken de o çerçeve üstünden de okumak önemli. Kendisine hep artık siz yöneteceksiniz diyenler aslında yönetemediklerini ve yönetmek için oy verdiklerini, yani yetkilerini devrettikleri insanların da eski elitlerin, elit dedikleri grupların yerine geçtiğini ve kendileriyle aslında bir şey paylaşmadığını da ve bunu büyük bir kibirle, aşağılamayla yapmaya, o tarzı da devam ettirmeye başladıklarını görüyorlar sanırım. Ve çok da bu mesela televizyon, sokak röportajlarında vesaire çok vardı. Dolayısıyla belki de hani en temel şeylerden birisi o kibire yönelik, o elitler değişti ama siz de aynısı olduğunuza yönelik bir öfke de var diye düşünüyorum ben.
İnanılmaz bir süreçti bence. Yani herhalde hepsi siyaset bilimciler, antropologlar, sosyal psikologlar uzun yıllar, 10 yıllar bu seçimi konuşacaklar. Yazacaksınız, çizeceksiniz galiba.
Tabii en çok galiba 23 seçimleriyle 24 seçimleri arasında ne oldu? Yani hani benim de çok ilgilendiğim şeylerden birisi 23 seçimleri çok kazanılabilir olduğu beklenen seçimlerdi. İşte kimi koysak kazanır, kola şişi kazanır, saksı kazanır, her şey kazanır gibiydi. ama kazanılamadı. Bu seçimlere büyük bir motivasyonsuzlukla, neredeyse hani hiç kimse bana kime oy vereceğimi, nasıl oy vereceğimi söylemedi. Hatırlarsan 23 seçimlerinde işte şuna gideceksin, şu ilçede şuna, şurada buna, büyük bir oy mühendisliğiyle her şeyi öğrenmeye çalışarak aman hata yapmayalım diyerek gittik. Ama yani 24 seçimlerine benim çok sevdiğim bir tweet, neredeyse hani gizlice kapının arkasından dolanarak kimseye göstermeden gittik. Yani çünkü oy vermek cool değildi artık 24 seçimlerine geldiğimizde. Dolayısıyla yani o iki seçim arasındaki hem seçmenin duygusal değişimi, o duygusal değişimin yarattığı bu sonuç, hem işte ne bileyim ittifakların nasıl değiştiği, aday bileşenleri vesaire çok ilginç. Yani ben 23 seçimlerini bir meslektaşımla birlikte yazdım. Seda Demiralp'le yazdığım bir makalede. Neydi? Paradox of Optimism. Optimizm ikilemi dedim. Yani aşırı iyimserlik ikilemi. Aşırı bir iyimserliğin kaybettirdiği. Ama öte yandan da hani böyle bir ne olursa olsun İşte oy verin denen ve de çok da motive olmadığımız bir seçimde inanılmaz sürpriz bir sonuç. Çok yani çok hakikaten siyaset bilimciler için gerçekten bir vaka 23 ve 24 seçimlerinin karşılaştırılması.
Evet, arada bir yıl bile yok
ve bir yıldan az süre var ve büyük bir değişim var. Çok ciddi bir biçimde. Bu çok beklenen bir şey değil yani. Hani akademisyen kimliğimle, bir seçmen kimliğimle değil. Hani hep deriz ya, ülkeye dışarıdan baksak çok eğlenceli bir ülke. Yani ülkeye akademisyen kimliğimle dışarıdan baktığımda, bir siyaset bilimci olarak dışarıdan baktığımda hani hakikaten laboratuvar bir değişim. Ve bize bu tarz rejimlerde iktidar değişiminin nasıl mümkün olduğuna dair, tabii ki şunu hep parantez içinde söylüyorum. Biri genel seçim, biri yerel seçim. Ama ve o da çok büyük bir fark yaratıyor tabii ki. Ama ona rağmen hani o bir gerçekten bir laboratuvar seçmen davranışı anlamında, siyasal partilerin davranışı, ittifak stratejileri anlamında da bir laboratuvar bence.
İşte aslında o yüzden bunların bu kalıcı yayınlarda konuşulmasını çok önemsiyorum. Popülist bakış açılarıyla değil de mevzuya biraz daha bilimsel bakalım ve rehavete kapılmayalım diye. Yani evet, işte şu lider gitti, bu lider geldi, o yüzden böyle oldu falan. Herhalde bunlar böyle 9 ayda çabuk değişecek hareketler olmazdı.
Evet, yani aynı o paradox of optimism'i, yani işte nasıl optimizm paradoksunu, aynısı galiba çevirmeye çalışıp duruyorum ama Türkçe'de de aynı.
İyimserlik
paradoksu
mu diyelim, ne diyelim?
O iyimserlik paradoksu eğer devam ederse, biz kazandık, bu bizim oldu, artık bundan sonra CHP birinci parti gibi, seçmenin aslında CHP'ye kısa dönemle açtığı krediyi ve çok da bilmeden, farkında olmadan açtığı krediyi muhalefet, artık muhalefet demiyoruz ama hala muhalefet, parlamentoya baktığınızda, parlamento birleşimine baktığınızda, ülkenin yönetimine baktığınızda, eğer burada yeniden o paradoksun içerisine girerse, biz nasıl olsa kazanırız, bu iktidar yönetemiyor derse, tabii ki sonuç vehamet olur. Çünkü asıl mesele aslında iktidarın yönetip yönetememesi değil, muhalefetin aday olduğu yere inandırıcı ve etkili bir alternatif sunabiliyor olması. O yüzden yerel seçimler önemli. Çünkü belediye sonuçta ne yapacaksınız? Kanalizasyon yapacaksınız, yol yapacaksınız vesaire. Bir şekilde de deneyimi olan aktörler aslında bunlar. CHP'nin kendisi de belediyeleriyle 2019 seçimde bir başarı kazanmış ve dolayısıyla bir deneyim kazanmış. İşte bir siyasal liderliği var belediyede vesaire vesaire. Aynı şey merkezi yönetim için geçerli değil. Dış politika için ne diyor bunlar? Bu ülkeyi bölecekler mi? İsrail'le nasıl ilişki kuracaklar? Bambaşka sorunlarla karşılaşıyorsunuz merkezi yönetimle aday olduğunuzda. Bambaşka bir yönetim şemasıyla ve çok iyi hazırlanılmış, etkili bir liderlikle gitmeniz lazım. Asla rehavete kapılmadan, o paradoksa kapılmadan, iyimserliğe kapılmadan, yani orada hani hep iradenin iyimserliği, aklın kötümserliği, hep çok sevdiğim bir laftır, çok kullanılır. Ama yani burada bence tam da öyle bir şey. Evet, yani bir iyimserlik her zaman mümkün çünkü motive ediyor insanı. O motivasyonu kaybetmemek önemli ama aklımızın o kötümserliğini hep korumak lazım galiba.
Harika. Evet, yani bununla ilgili gerçekten milyonlarca yorum yapılabilir ama yine tarihe not düşmek açısından söylemekte fayda var. Hayatta bütün ilişkilerde, her şeyde, akademide, siyasette, bilimde, ticarette, her yerde olduğu gibi aklımızın ipiyle kalbimizin kuyusuna ineceğiz.
Evet.
O yüzden sakin demek istiyorum bazen. Çünkü şu an çok büyük bir coşku var ama bir avanaklık da var,
evet,
tabiri
evet,
caizse.
O sakinlik çok önemli, yani o aklın şeyini, kötümserliğini korumak. Hani hakikaten çok önemli. Ben sana sormayacak mıyım?
Evet, sıra sende. Şimdi ilk soru sırası sende.
Aslında tam bunun üstünden. Evet. Senin de X ve Twitter'da bir şeyimiz olmuştu. Hemen seçimlerden önce sen demiştin ki aslında hiçbirinize oy vermek istemiyorum. Ve işte çok aslında yaygın bir hissi ifade ettiğini düşünmüştüm ben. Yani hiçbirimiz aslında kimseye oy vermek istemiyorum dedim. Ne oldu da sen mesela kişisel olarak gittin ve oy verdin yani... Neydi senin mesela hani oy vermek istemiyorum ama oy vereceğim dedirten?
Mesela şey çok enteresan orada bir apati de, değil mi?
Evet.
Bir apati söz konusu oldu. Şimdi ben o X'te o gönderiyi paylaştığımda bir sürü insan bana şey yazdı. Nasıl yani, sizin gibi bir insan nasıl oy vermez falan. Ben de şunu söyledim. Bakın, oy vermeyeceğim demiyorum. Oy vermek, aslında hiçbirinize oy vermek istemiyorum diyorum. Yani aslında bu bir cümle, aslında hiçbirinize oy vermek istemiyorum.
Niye?
Benim için bir seçmen psikolojisinin yansımasıydı ki ben oldukça politik bir insanım. Yani 30 yıldır oy kullanıyorum ve çok tatiller iptal etmişimdir. Çünkü zırt pırt sürpriz seçimler olduğu için biliyorsun bir dönem hep yazın olurdu.
Türkiye seçimleri.
Türkiye seçimleri. Yani çok uçak biletleri, tatil önceden ödenmiş tatil bedelleri yanmıştır falan. Yani tartışma götürmez, yani mutlaka oy kullanırım. Çok önem verdiğim bir konu. Hatta daha gençken sandıkta da aktif olarak çok uzun yıllar çalışmışlığım da var. Ama... Bu sene, bu seçimde gerçekten duygum buydu. Aslında hiçbirinize oy vermek istemiyorum. Çünkü kendimi çok edilgen hissettim bu seçimde. Ve kendini edilgen hissetmekten dolayı çok konforlu olabilecek biri değilim ben. Ehvenişer meselesine biraz takığım. Yani kötünün iyisini seçmek durumunda mıyız? Kalbim de çok kırıldı birçok desteklediğim siyasi partiye, siyasi lidere, birçok politikacıya. Hani tavşan daha küsmüş, daha haberi olmamış ayrı konu ama bir sürü konuya takıldım. Mesela çok takıldığım konulardan biri içlerinde genel başkan da olan milletvekillerinin kısacık bir sürede milletvekili seçiminde milletvekili seçilip çıktıktan sonra belediye başkanı adayı olmasıydı.
Mesela çok, buraya çok aday vardı.
Yani çok fazla vardı ve buraya fena halde takıldım mesela. Bunları hani bunların bir kısmı benim arkadaşımdır. İşte bunları eleştirdim de bir kısmını tanıyorum, tanımıyorum. Çünkü kendimi bütün seçmenler nezdinde kandırılmış hissettim. Bu mesela benim ilk öfkemdi. Tabii ki siyasi partiler kanunu buna izin verdiği için bu oluyor ama her seçişte bir vazgeçiş olmalı değil mi? Yani daha inandırıcı olabilmesi için. Dolayısıyla genel olarak aday profillerine baktığım zaman da bir sirk gibi bir ortam gördüm. Ve adayların hiçbirinden memnun olmadım. Ben bilinçli bir seçmenim. Muhtarımı bile dikkatli incelerim yani. Hani öyle gittim de yolda giderken, merdivenleri çıkarken karar verdim gibi bir şey değil. Dolayısıyla zorla sandığa gideceğim ve aslında çok da inanmadığım, desteklemediğim ama öyle gerektiği için matematiksel oylar kullanacağım demek ki gibi bir duyguya kapıldım. Ve ben böyleysem Evren, siyasetsiz insan nasıldır bir düşün.
Yani aslında o kadar gerçekten Türkiye seçmeninin duygusal, psikolojik ruh halini söyleyen, onu ifade eden kelimeler kullandın ve çok güzel tanımladın bence. Yani şöyle diyeyim, mesela edilgenlik bizim de böyle bütün işte odak gruplarda vesaire gördüğümüz seçimlere katılımı düşüren en temel faktörlerden birisi. Yani ben siyasette sözüm ya da arzum, taleplerim, isteklerim, görmek istediklerimi görmüyorum. Orada başka bir şey oluyor. Benimle siyaset arasında bir mesafe var. Dolayısıyla seçmen kendisini 23 seçimlerinden sonra, ama biz bunu daha çok muhalif seçmende olduğunu düşünüyorduk. Meğersem iktidar seçmeni de benzer bir ruh hali içerisindeymiş. Kendisini şey hissediyor, güçsüz. Yani siyaseti etkilemekte çok güçsüz hissediyor. Güç siyasette çok önemli bir kavram. Bir kere seçmene güçlü hissettireceksin. Yani senin onun sözünü yansılayacaksın siyasetçi olarak ki seçmen katılımını, motivasyonunu vesaire arttıracaksın. Hatta bazı ülkeler için, mesela Amerika için bu eskiden çok söylenirdi. Siyasetin temel hedefi seçmeni güçlü hissettirmek değil, güçsüz hissettirmek, katılımı düşürmek ve böylece siyaseti küçük bir dar grup arasında oynanan bir oyuna çevirmek. Ama tabii daha rekabetçi olunca seçimler o değişiyor. Yani bir seçmeni güçlü hissettirmek önemli. Bir de siyasetçinin güçlü olması, yani seçmenin siyasetçiyi güçlü görmesi de çok önemli. Çünkü yine Seda Demirap'ın mesela çok söylediği, biz çok birlikte çalıştığımız için ona çok atıf yapıyorum. Şey var yani, diyor ki hani seçmen kendisi için kolunu sıvayıp kavgaya girişecek bir aday istiyor. Yani siyaseti öyle görmek istiyor. Mesela Ekrem İmamoğlu hani böyle ceketini falan çıkarıyor ya, onu çok erotik bir şey olarak yorumluyor insanlar. İşte ceketini çıkarıyor, gömleğini açıyor, çıkar çıkar diye bağırıyorlar vesaire. Aslında o bir erotik simge değil de hadi benim için kavga et. Yani çünkü iki şey de onu yaparsın yani. Kavga ederken de onu yaparsın. İşte kolunu sıyırırsın, işte şey yaparsın, kravatını çıkarırsın falan. Hadi gel yani diye. Yani dolayısıyla seçmen orada hakikaten hem kendini güçlü görmek istiyor, hem de kendi adına konuşacakların, özellikle bu kadar kriz ortamında, Türkiye'nin içinden geçtiği çokluk kriz ortamında kendisi için güç kullanmasını istiyor. Biraz mesela Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aslında çekiciliği seçmen için, o gücün üstünden konuşması.
Şahane, şahane. Bir gözümü açtı, başka bir katmana götürdü beni bu söylediklerin. Hayatın her tarafına neredeyse uygulanır bir şey. Hı-hı. Değil mi? Yani benim karar verdiğimi bana hissettir. Beni etken yap ilişkimde, hı-hı, edilgen değil. Birlikte karar verelim.
Ve benim için de kavga et
ve dünyayla. Ve benim için kavga et dünyayla. Evet, ve ben bunu göreyim.
Evet. Yani çok çok hani hakikaten söylediğin gibi, yani ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde, aşk ilişkilerinde, siyasette de yani. Hani beni güçlü hissettir, benim için de güçlü ol. Yani o çok böyle, yani belki ne bileyim 90'lara ya da 80'lere döndüğümüzde belki böyle değildi duygusal halimiz. Zaten dünyayla bağımızın biraz daha güçlü olduğu, daha güvenceli ilişkiler, kalıcı işler vesaire sahibi olduğumuz dönemlerde. Ama bu kadar her şeyin buharlaştığı, ne işlerin, ne ilişkilerin, hiçbir şeyin, ne siyasetin kalıcı olmadığı bir dünyada güç birazcık daha kurucu bir şey unsuru haline geldi bence. Yani hemen her şeyde.
Müthiş, çok leziz bir konu bu benim için. Ben siyaset bilimci değilim ama örgütsel davranışçıyım. Ve ben için ticaret tarafındayım. Yani şirketlere örgütsel davranış danışmanlığı yapıyorum. Aynı şeyleri konuşuyoruz zaten. Yani o yetkilendirme denen konu mesela. Yani evet, ben burada bu organizasyona asgari ücretle girmiş biriyim. Ama bana da kendimi güçlü hissettir. Ve sen de bu organizasyonun, bu örgütün tepe lideri olarak benim için ekonomik krizle, pandemiyle, onunla, bununla, şununla savaş. Hep aynı yerlerden, aynı noktalardan bahsediyoruz. Şahane. Geldik benim ikinci soruma.
Ay, bakalım.
Şimdi bu da çok enteresan bir konu. Aslında yani 155 tane soru sorabilirim bir siyaset bilimciyi yakalamışken. Ama biz çok sık konuşuyoruz Evren'le zaten aralarda. Bunları böyle seçtim özellikle, damıtılmış sorularım. Şimdi bir de sürpriz, şu sürpriz iller meselesi. Bunu galiba bayağı uzun yıllar sürpriz illeri de konuşacağız. Hatta 31 Mart'ta öyle illerde sürprizler oldu ki halkımız müthiş bir orantısız mizah örneği de sergiledi. Sanırım Gezi'den beri bu kadar
gülmemiştik,
bu kadar gülmemiş, bu kadar orantısız mizah ortaya çıkmamıştı. Hatta birkaç örnek vermek istiyorum. Bu da kayıtlara girsin diye. Cumhuriyet Halk Partisi Afyon, Kütahya ve Uşak'a en son büyük taarruzda almıştı diye paylaşımlar vardı. Benim en güldüklerimden biri Çorum'da Hititler dirilip CHP'ye oy vermiş, başka açıklaması olamaz. Ya da Ege'nin incisi Adıyaman falan gibi sayısız, son derece komik. Ya bir de özür dilerim yani, kızmayın ama geçen bölümlerde Sinan'la da, Sinan Aper'le de sağcılığın ve solculuğun bakış açılarından konuşmuştuk. Hmm. Biraz solculukta bu var yani, mizahı biraz daha
rahat kullanmak, sevmek.
Kullanmak, üretmek, sevmek falan.
Kendisiyle dalga geçmek.
Kendisiyle dalga geçmek ve kendisiyle müthiş dalga geçen geçmek. Bir muhalif seçmen gördük. Adıyaman'da gerçekten çok enteresan bir hal o söz konusu oldu. Galiba bizi en çok şaşırtan ildi belki de, bilemiyorum. Çevremde hep bunu duyuyorum.
Yani zaten 23'te de çok şaşırmıştık. Evet. Deprem oldu, iktidar partisine oy verildi diye. O da aslında güçle ilişkili değil bence. Mi? Ama evet yani.
Adıyaman çok ilginçti ve yanılıyorsam düzelt, Adıyaman ve İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi aynı oyu alıyor ama Adıyaman'da fark daha da yüksek. Fakat Adıyaman'da kazandığından daha az meclis üyesi var. Bu da biraz kafa karıştırıcı bir şey. Çünkü onlar da tahmin etmiyorlar herhalde ve daha mı az sayıda meclis üyesi
bulamıyorlar
yazıyorlar. Bulamıyorlar. Yani bu çok
yani
acayip
tabii
bir
ne
şey.
Oldu ama evet yani, öyle olmuş.
Ne diyorsun sen bu hallere? Seçmen sürpriz mi yaptı gerçekten? Yani biz böyle pusuya yattık ve gittik böyle çaktırmadan. Hani Küçük İskender rahmetli, Allah rahmet eylesin, hayat böyle sürprizler yaptın da sen bakarken soyunamıyorum deme şeklidir bu hayatın der. Böyle bakmadık oraya, ilgilenmedik de böyle mi oldu?
Yani belki biraz şöyle bir yerden başlamak lazım. Bence şöyle diyeyim, sürpriz, büyük bir sürpriz. Yani bence CHP'nin kendisi de bu kadar fazla ili bu kadar farklarla kazanacağını çok da beklemiyordu. Yani çok büyük kayıp beklemediklerini düşünüyorum. En azından kazandıkları 11 büyük şehrin bir ikisi kaybedilir. Birkaç tanesi, belki 4-5 tanesi gelebilir. Ama yani 33 il, değil mi? 33 evet. Yıl. Yani karıştırıyorum bazen. O kadar çok rakam konuştuk ki son zamanlarda. Ve senin de söylediğin, hani çok güzel tweetlerle örnek verdiğin, hiç kazanamadı. Büyük taarruzdan beri kazanamadı. Hakikaten sağcılığın kalesi gibi gözüken bir takım illeri, ilçeleri kazanmış olmak. Hele o da çok önemli. Bu kale kavramının, orası CHP'nindir, burası AK Parti'nindir kavramının da tamamen yıkılmış olduğu bir seçimdi. Allah, inşallah siyasal lugatımızdan çıkar ve oy i̇nşallah. Geçişkenlikleri artar bundan sonra da. Çünkü rekabet, siyasal rekabet hakikaten seçmen için iyi bir şey. Rekabet varsa bir yere hizmet geliyor. Rekabet varsa demokratik göstergeler ilerliyor vesaire. Çünkü yani tek bir şey varsa, yönetim varsa ve zaten ondan başka kimseye oy verilmiyorsa bu büyük bir rehavet demek. Onu ben hani tamamen katılıyorum. Dolayısıyla siyasal rekabetin bu illere geri gelmiş olması, Türkiye'ye geri gelmiş olması bir kere çok güzel bir şey. Ama tabii sürpriz, büyüklüğü sürpriz. Ama öte yandan da biraz ertelenmiş bir tepki. Yani 23 seçimleriyle yine kıyaslayayım. Aslında beklenen ve bence yani rasyonel olarak beklenen, yani yine mesela akademisyen olarak konuşayım. Hani bütün diğer küresel örneklere baktığınızda, dünyadaki örneklere baktığınızda bu koşullarda eğer aktör iyi ise o yapısal dönüşüm, ekonomik kriz vesaire durumlarında Kazanma ihtimaline muhalefetin çok daha yüksek. Tabii 23 seçimlerinde kriz bu kadar yayılmamıştı, daha aşağıya inmemişti. İşte iktidarın elindeki ekonomik araçlar çok daha fazlaydı. Şimdi emeklilere bile işte 3000 lira mı verdi? Yani çok küçük ikramiye verdi, maaşını arttıramayacağını söyledi. Yani o faktörler de var. Çok araçların kullanılmış olması, yani seçim ekonomisinin bir şekilde harekete geçirilmiş olması. Ama öte yandan hani 24 seçimlerine geldiğinizde o derinleşmiş şeyde pek de sürpriz gibi beklememek de gerekiyormuş belki. Fakat neydi sürpriz yapan, biraz evvel söyledim, sayıların artması, kale olan illerin değişmesi vesaire. Sanırım seçmen, şimdi burada tamamen spekülasyon yapıyorum, kendisine ne yapılacağını söylenmediğinde ve başkasının ne yapacağı üzerinden değil, kendisinin ne yapmak üzerinden hareket ettiğinde, bu biraz böyle game teoretik, oyun teorisiyle belki hani anlayabiliriz. Öyle yaptığında kendi içinden geçeni yapması bir kere daha belki mümkün oldu diye düşünebiliriz yani. Hani sonucu açıklayan şeylerden birisi. Tabii yerel seçimler, bunu zaten konuştuk. Ama en büyük şeylerinden birisi bu seçimin, hani bu sürprizin bize ve bu kale şeyinin yıkılmasının, biz eskiden diyorduk ki, Türkiye'ye bakarken de diyorduk, burada bir işte blok var, katılaşmış, kireçlenmiş diyorlar hatta ona, kireçlenmiş bir seçmen grubu var, karşıda da kireçlenmiş bir seçmen grubu var. Zaten CHP seçmeni Türkiye'nin en ideolojik, en partisine bağlı seçmenlerinden birisi. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninden daha çekirdek katı bir seçmeni var. İşte ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de böyle bir seçmen grubu var. Dolayısıyla ortada kalan ve giderek sayısı artan, işte %5'lerdi bu, %20'lere kadar genişledi. Oy vermeyeceğim diyen, kararsız olduğunu söyleyen vesaire bir seçmen grubu var. Ve kazanmakta işte o %3-4'ü, onların %3-4'ünün yer değiştirmesini sağlamakla mümkün. Ve yine herkes aslında bunun üstünden Türkiye'yi okuyordu. Yani o kararsız seçmen ya da oy değiştiren, defekt eden, çekilen, kendi o kireçlenmiş kimliğinden biraz ayrılmaya başlayan seçmen üzerinden. Şimdi birdenbire bunun çok büyük bir kitle tarafından aslında takip edilen bir seçmen davranışı olduğunu gördük. Ve o çok büyük bir sürpriz. Yani hep şey diyorlar, Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni oy vermeye gitmediği için oldu. Ama oy vermeye gitmemek de aktif bir davranış bir kere. Zaten hani kimin kazanacağını biliyorsun yani. O da bir seçim. Yani bir protesto. Ama çok ciddi, yine ben yeni analizlere bakıyorum. Yani CHP'nin oyunun %10'u kadarı eski Adalet ve Kalkınma Partisi seçmenlerinden, bir kısmı MHP seçmenlerinden, işte Yeniden Refah seçmenlerinden gelmiş. Ve bu oy değişikliği, bu kadar yüksek orandaki bir seçmen grubunun oyunu değiştiriyor olması, yani anlatamayacağım kadar önemli ve büyük bir şey aslında. Ve o sürpriz aslında sonucu değiştirdi. Dolayısıyla anlamak gereken şey, o seçmen grubu ne oldu da? Ama bu çok konuşuldu tabii ki. Yani son bir haftadır konuştuğumuz. Yani bu seçmen grubu ne oldu da oyunu değiştirdi? İşte kriz dedik, kibir dedik, yönetememe krizi dedik vesaire. Ama öte yandan CHP de değiştiği için, CHP'nin adayları da değiştiği için, siyaset profili değiştiği için, muhafazakarlıkla ilişkisi değiştiği için ona eli gitti de oy verdi.
Ya gerçekten her uzmanlık alanında lens tutulması gereken bir mesele. O yüzden son dönemde yayınlarda çok fazla seçimi konuşuyorum. Davranışsal ekonomi açısından muazzam bir çalışma alanı. Sanırım dünyada da akademisyenler dönüp bir bu tarafa bakacaklar. Karar mimarisini belki de yeniden çalışmak ve çizmek gerek Türkiye'de. Ben bir demografi araştırmacısıyım. Demografik değişim nasıl etkiliyor? Çünkü hala şuna emin olamıyoruz yani. İlk seçmen ve genç seçmende pasif agresif bir tavır beklerken, aslında sanırım %10'lar civarı AKP'nin seçmeninde bunu gördük. Sonra şöyle şeyler söylüyor. Aslında emekliler, ya hep spekülasyon var. Aslında emekliler bu seçimi kazandırdı. Aslında gençler kazandırdı. Aslında şunlar, aslında bunlar. Sanırım birkaç aya kadar o demografik analizlerde daha
biz
fazla
daha
ortaya çıkacak.
Biz daha sandık verileri vesaire daha almadan onları seninle bu podcast'ı yapıyoruz. Evet. Ama hani böyle il ilçe ilçe aslında o farklı dinamiklere bakmak, hatta etnografik olarak da bakmak lazım. Yani bu oy değiştiren illere gidip o oy değiştirmenin temel dinamiklerine bakmak lazım. Yani mesela kent merkezlerinde tıpkı dediğin gibi demografik değişimle birlikte hani ciddi bir değişim olmuş. Genç seçmen çok hani önemli bir etmen, emekliler vesaire. Ama bütün bunların hepsini aslında birazcık daha hakikaten veriyle destekleyerek, hem sandık sandık bakarak, geçmiş seçimlerle oy değişikliklerini kıyaslayarak, örnekler seçip gidip orada bir takım araştırmalar yaparak bakmak lazım. Bakmak lazım ki çünkü hani o aslında bir pattern, bir örüntü. Hı hı. O örüntünün nereye gittiğini bir biçimde aslında hem muhalefetin iktidar partisi de kendi adına yapacaktır aslında.
Yaparlar mı? Yani bunu sanki akademi yapar da siyaset yapmaz
siyaset
gibi geliyor.
Siyaset de biraz aslında şöyle tabii son 10 yılın giderek artan 20 yılın belki en önemli şeylerinden birisi rule by numbers diyoruz biz. Hı hı. Rakamlarla yönetmek. Hı hı. Yani işte bunu politikada da yani sadece seçimlerde değil mesela bir siyaset öneriyor. Ondan sonra bunu söylüyor. Tepkiyi ölçüyor. Tepkiyi ölçtükten sonra onu modify ediyor, değiştiriyor. Hı hı. Bir şekilde söylemini değiştiriyor ya da artık onu kullanmıyor vesaire. Yani bu artık çok siyasetin içine girdi ve fakat tabii anket şirketleri ile ilgili sorunlar, işte ne bileyim parayla anketin yapılıyor olması, bağımsız ve eleştirel, bilimsel fikirlere siyasetin çok açık olmaması, orada kendi yansımasını görmesi, hala rakamla yönetiyorlar ama o rakamlar doğru değil bir sürü zaman. Yani o açı kapanırsa, o yani eleştirel olan daha düzgün araştırmalarla siyaset, ben siyaset mühendisliği önermiyorum burada tabii ki, hı hı, sadece rakamla yönetemezsin yani bazen böyle gut feeling içinden gelen şeydir, hı hı, siyaset ya da doğru bildiğindir, hakikattir, adalettir vesairedir, bunlar rakamlarla ilgili değildir ama seçim rakamlarla bir şey, ilgili bir şey olduğu için hani orada rakamla siyasetin ilişkisinde çok büyük sorunlar var. Bunu zaten 23 seçimlerinde, hı hı, gördük yani. Hani, hı hı, ne kadar aslında yanıldığını, yanılabileceğini rakamların gördük. Ama hani dedin ya soruna döneyim. Öyle mi yapıyorlar? Öyle yapmak istiyorlar ama çok da başaramıyorlar diyeyim. Çok da beceremiyorlar. Bunun daha iyi yapılabiliyor olması lazım.
Yani orada da tabii Türkiye'nin büyük dertlerinden biri olan favoritizm, kayırmacılık.
Çok.
Orada, evet, da var. Yani sanki
müştericilik.
Müştericilik yani ihale etmek işte ya ben bir araştırmacıyım yani 20 yıldır benim
manipüle
bir araştırma şirketim var. Yani bu, evet, bu manipülasyonlarla falan yapılabilecek bir iş değil. Hani biz örgütsel çekicilik araştırmaları yapıyoruz. Çalışan davranışı, bazen tüketici davranış araştırmaları yapıyoruz. Düşünsene yani ben müşterime diyorum ki aslında senin diyorum çekiciliğin diyorum %17 diyorum. Senin diyorum %17'lik bu pastalığı bir dilimin var diyorum. Ondan sonra o da gidiyor buna göre bir yatırım yapıyor. Hı hı. Ve %3 başarılı oluyor mesela. Yani bu, bir insan bunun sorumluluğunu nasıl almaz? Ya karşılıklı birbirine nasıl bu kadar, hayata nasıl bu kadar kör olabilirler? Ben bir kere bunu bir araştırmacı olarak anlamakta zorluk çekiyorum. O yüzden ama anketçilikle araştırmacılık arasında farkı da burada altını çizelim.
Bir şey söyleyeyim. Bence çok da önemli. Aslında biz hani orada bazen işte işini iyi yapmamak falan olarak da görüyoruz. Ama belki de bazen o şirketin işi de şu. Yani biz biliyoruz ki Türkiye seçmeni çok stratejik oy veren bir seçmen. Yine güce bağlayacağım. Yani, hı-hı, kazanabilecek olduğunu düşündüğüne oy veriyor. Ve kazanabileceğin kim olduğunu nereden görüyor? Anketten görüyor. Yani o yüzden anket şirketleri de ya da diyor ki mesela anket şirketi eğer ben bunu çok yakın bir yarış olarak gösterirsem o zaman benim seçmenimin sandığa gitme oranı artar. Ama zaten kazanıyoruz gibi gösterirsem o artmayabilir. Yani herkesin aslında o rakamlara bir siyasi yatırımı var. Hı hı. Ve o siyasi yatırım bir şey söylüyor seçmene. Yani ve bence, şimdi hiç kimseyi suçlamıyorum, bir şeyi de yapmıyorum, hı, ama bir yeri de işaret etmiyorum, hı hı, bir şirketi de işaret etmiyorum. Ama rakamların, yani ben baktığımda siyaseten tam da seçmenin oy verme davranışını etkileyecek biçimde manipüle edilmediğinden emin de değilim. Hı hı. Hani güvenilir şirket, güvenilmeyen şirket şeyini çok tartıştık, konuştuk zaten 2023'ten beri, evet, çok konuşuyoruz. Ama hani hakikaten o rakamların şeyinin azalması, gücünün azalması bu seçimde, çok da görünür olmaması, değil mi? Ne kadar az, hı-hı, anket gördük ve çok yaklaşana kadar da görmedik aslında. Bence doğru bir şey. Ve bunun büyük oranda bir denetiminin, sınırlanmasının vesairesinde olması lazım. Yani bu demokrasinin önemli şartlarından birisi haline geldi artık. Bunların nasıl paylaşıldığı, nasıl denetleneceği, kimin seçim anketi nasıl yapabileceği, tabii ki bir serbest piyasası var ama hani o bir seçmen manipülasyonu olabiliyor. Ve bu önemli bir manipülasyon oluyor. Çünkü dediğim gibi Türkiye stratejik, yani Türkiye seçmeni, ya biz çocukluğumuzdan beri değil mi? Yani bu son seçim, en kritik seçim. Dolayısıyla oyunuzu doğru kullanın. İşte kazanacak olan şuna oy verin. Ve bu giderek arttı. Yani bu, evet, bu stratejik oy verme davranışı. Bir kere öyle yaparsın, iki kere öyle yaparsın. Üçüncü de bunu öğrenirsin. Yani sen işte örgütsel psikoloji vesaire çalıştığın için sen de biliyorsun. Yani üç kere, beş kere yapılan bir şey artık senin davranış kalıbındır. Onu o kurumda da, o seçmende de değiştiremezsin artık. Biz artık öyle oy veriyoruz. Biz stratejik oy veren bir seçmeniz yani. Ve o stratejide rakam çok önemli. Yani çok çok önemli. Hani kurucu bir demokratik şeyi var orada.
Umarım daha temiz, arı duru bir hale gelir o. Beni rakamlarla çalışan bir insan olarak üzüyor ve ben bu araştırmaları gördüğümde anlamakta, analiz etmekte zorluk çekiyorum. Evet. Araştırmacı perspektifi olan biri olarak bile. Umarım bu da gerçekten Türkiye demokrasisindeki düzelmesi gereken 150 bin şeyden biri.
150 bin, evet. Umarım yani bu da o iyileşir. O kadar çok ki o yüzden bazı şeyler çok minik geliyor bize ama evet.
Ve ikinci soru sırası sende.
Okey. Sen böyle biraz hani yetenek havuzu vesaire onları da değil mi çok şey konuşan birisin. Sana şey sormak istiyorum. Yani siyasetçilere baktığında ne görüyorsun ve siyasetin yetenek havuzu neden bu kadar dar? Yani Türkiye'de neden insanlar bu kadar siyasetle ilgili olan, yani bu kadar yetenekli insan varken siyasetle ilgilenen yetenekli insan neden bu kadar az?
Güzel soru. Sen tabii okumuş kadınsın, daha nazik ifade ettin bunu. Neden bu kadar yeteneksiz insan siyasetçi oluyor da diyebiliriz. Yani
evet,
neden hayatın diğer alanlarında çok büyük başarı hikayeleri olamamış insanlar sürdürülebilir bir ekonomik yaşam ve statü için neden siyasetçi oluyorlar? Bak, sorunun içinde cevap zaten gizli. Şimdi yetenek benim çok temel bir çalışma alanım. Yani hangi disiplinde olursa olsun Türkiye'nin çok büyük bir yetenek problemi var. Mesela Türkiye demografisinde genç nüfusumuzun ağırlıkta olması, çok fazla üniversite olması, çok fazla üniversite öğrencisi olması vesaire, bizim bazı konvansiyonel liderlerimizin veya siyasetçilerimizin dışarıda, batıda hava attığı bir konudur ama önemli olan orada tabii ki kantite değil, kalite. Çok güncel bir araştırma. Dünya Yetenek Kıtlığı Araştırması 2024 sonuçları. Zaten dünyada yetenek kıt, yani. Yeteneğin kıt olması şu demek. Dünyanın çözülmesi gereken problemlerini sistemin yetiştirdiği ürünle ne kadar buluşabiliyor? Konuya iş hayatından, örgütsel hayattan baktığımız zaman şunu görüyoruz. Türkiye'de şu anda yetenek kıtlığı 2024 itibariyle %76. Yani Türkiye'de örgütlerin %76'sı, ticari organizasyonların %76'sı diyor ki bizim daha iyi, daha güzel işler yapabilmek için ihtiyacımız olan 21. yüzyıl yetkinliklerindeki insanlara erişimimiz gitgide zorlanıyor. Dünyada da %75 son 17 yıldır en yüksek seviyelere ulaştı 2 yılda. Dünyada da bu böyle. Yani buradan şunu söyleyeceğim. Zaten malzeme çok az, tamam mı? Ve iş dünyası bile bu sıkıntıları yaşarken siyasete kimler kalıyor? Aslında belki akademide, belki iş dünyasında, belki sanatta, belki sivil toplumda kendini gerçekleştirememiş insanlar, üzgünüm, ne acı ki bir anda karşımıza siyasi aktörler olarak çıkıyor. Tam tersi olan bir avuç belki diyebileceğimiz yetkin insanı da siyaset Türkiye'de kusuyor. Çünkü Türkiye'de siyaset hala esnaf kafasıyla yapılan, yani işin bilimselliğinden son derece uzak ve dışarıdan bir statü getiriyormuş gibi görünen bir unsur değil. Evet. Öyle değil mi? Dolayısıyla oradaki yetenek havuzu da gitgide daralıyor. Liyakati de burada yanlış tanımladığımızı düşünüyorum. O konuya da ben çok kafayı takıyorum. İşte mesela bu seçimde de liyakatli adayım, liyakatli adayım diye ortada gezinen bir sürü insanlar vardı. Nedir liyakat? Yani sen mesela belediye yöneteceksin, yerel yönetim seçimi değil mi? Belediye yöneteceksin. Yani sen hayatında 5 kişiyi, 10 kişiyi yönetmemişsin ki. Sen hayatında bir PNL görmemişsin. Sen hayatında hiç bütçe yönetmemişsin. Sen hayatında şehir bölge planlaması ve bunun gibi unsurlarla ilgili hiçbir deneyimin yok. Ekibin yok. Sen nasıl liyakatli olabilirsin? Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. İki sayfa CV'si olana liyakatli demekten vazgeçmemiz gerekiyor bizim. Yani doğru işe,
doğru insan
buluşması yok. Biz daha çok neye bakıyoruz? Sempatik. Benim dostlarım da vardı bu adaylar içerisinde. Çok sevdiğim ve çok desteklediğim dostlarım da. Ama yerel yönetici olmak için liyakatli değillerdi. Bunu da çok açıkça söylemeliyiz. Geri bildirim dostluktandır. Çok açıkça dile getirmeliyiz. Yani çok sevimli bir ekran yüzü, çok iyi bir siyasi lider veya yerel yönetici olacak diye bir şey yok. Ama galiba en temelde siyasi partiler kanununa müdahale edilse, siyasi partiler kanunu sanki bir reforma uğrasa, sanki ilk adım oradan gelecek gibi geliyor. Yani bak 2024'te biz hala delege ağalığı diye bir konseptten bahsediyoruz. Ben 90'larda tanıştım siyasetle. 90'lardan bu yana değişen hiçbir şey yok.
Evet.
Ya da işte ön seçimle geldi bu aday diyoruz ama ön seçimin kendisi zaten demokratik değil. Dolayısıyla parti içi demokrasinin son derece tartışmaya açık olduğu, lider baskısının son derece etkin olduğu bütün siyasi partilerde bu böyle. Bir ortamda liyakatli aday, yani yetenekli aday, yetkinliklerini oraya yansıtabilecek adayı nasıl çekebilir ki siyaset? Nereden bulabilir?
Hı hı.
Ve seni kusuyor zaten.
Evet. Yani mesela kadınların da muhtemelen, yani hep onu zaten söyleriz, siyasetle ilgilenmemesinin temel nedenlerinden birisi orada siyasetin kurumsal yapısının onları içerecek bir biçimde şekillenmiyor olması.
Kesinlikle.
Yani sen istediğin kadar aday göster, aday ol ama bir süre sonra o kurumsal yapı, o senin bahsettiğin bütün bu süreçler aslında kadınların içerisinde var olabileceği yapıları olmadığı için
kesinlikle
sonuçta giderek azalıyor. Ama söylediğinde şöyle bir şey çok dikkatimi çekti, not da aldım bunu unutmayayım diye ilk başlarda söylediğinde. Yani Türkiye'de şöyle bir galiba farklılık var ya da açı var, ara var. Yani bir, dünyada böyle değil bu kadar siyaset. Hani senin de dediğin gibi daha fazla oranda yetenek, sizsiyim, senin şeyini kullanayım. Yani yetenek havuzu çok dar olan bir yer Türkiye'de siyaset. Dünyada bu kadar dar değil. Yani hani siyasetçiler, dünyanın hiçbir yerinde en yetenekli insanlar siyasete gitmiyorlar. Onu biliyoruz. Ama Türkiye'de siyasetin yani etkileme gücü, örneğin İngiltere ile ya da Batı Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığında çok daha fazla. Yani orada mesela bir köşe yazarı olduğunda, işte ne bileyim bir CEO olduğunda vesaire, siyasal süreçleri de, işte kurumsal süreçleri de daha fazla etkileyebiliyorsun. Burada etkileyebilmek için mutlaka siyaset yapman gerekiyor. Yani arada bir, yani siyasetin sahip olduğu kapasiteyle etki gücü arasında büyük bir açı var. Yani o da bana hani şey geliyor. Yani bir şey değiştirmek istiyorsan burada mutlaka bir siyasetle ilgilenmen lazım. Dünyada çok böyle değil. Ama öte yandan da siyasetin kapasitesi hakikaten çok da yüksek değil yani. İnsan kapasitesi diyeyim.
Bu soruna bazen böyle yayınlarda kitap tavsiye ediyorum. Bu soruna nefis cevap verebilecek bir kitap var. Benim de Toronto'da yaşadığım yıllarda tanışma fırsatım olan Thomas Camaro Premuzic diye şahane bir adam var. Şahane bir hoca, akademisyen. Çok tatlı, çok sevimli bir adam. Örgütsel davranışçı. Bir kitabı var. Neden bu kadar yeteneksiz erkek lider oluyor? Türkçe'ye de çevrildi.
Bunu babama hediye almıştım.
Almış mıydın? Harika bir kitap gerçekten. Ve orada, burada böyle kalsın yayında. Kitabın son cümlesini hatırlatmak istiyorum. Son cümlesinde şöyle diyor. Lider olan beceriksiz erkeklere minnettarım. Çünkü eminim bu kitabın bir numaralı satış kaynağı olacaklar diyor. Mesela orada diyor ki Thomas, dehanın parçası gibi ele aldığımız ve ne yazık ki sanattan siyasete her yerde etkilendiğimiz garipliklerden bahsediyor. Bunlar psikopati, narsizm ve karizma yanılgısı. Bu iş dünyasında da bu tuzaklara düşüyoruz. Bak sanatta da düşüyoruz ve tabii ki siyasette de düşüyoruz.
Niye? Çünkü aslında sahte bir güç gösterisi, evet, bütün bunların hepsi. Yani evet, aslında seçmenle kurduğu ilişki o sahte güç gösterisi üstünden oluyor. Çünkü zaten hayatı da o sahte güç gösterisi üzerinden devam ediyor.
Kesinlikle
yani
öyle.
Psikologların alanına girmek istemem ama.
Kesinlikle öyle. Ve tabii ki seçmenle aradaki o mesafe de liyakatli aday falan diyor. Ve seçmen belki bir miktar etkilenebiliyor. Erkek konusuna gelince, hani kadın neden daha geride kalıyor? Kadın yetkinliklerle daha haşır neşir. Gerçek yetkinliklerle. Ama o kitapta bunu okumuştum. Bu psikopati, narsizm ve karizma yanılgısı özellikle erkeklerde %40 oranında daha yüksek. Dolayısıyla alan zaten orası çok müsait. Mesela psikopati kadınlara göre erkeklerde 3 kat daha fazla görülüyor. Bu Thomas'ın yazdığı kitapta. Ve bunun liderlikle ödüllendirilmesinin kaçınılmaz bir sonucu var. Yani hırslı erkeklerin bu olumsuz davranışlarını taklit etmeye zorlanan kadınlar oluşuyor böylelikle. Dolayısıyla siyasetin içerisindeki pek az kadın da bu özellikleri taklit etme eğiliminde olabiliyor. Dilimizin ucunu ısıralım çünkü çok yeni kadın liderlerimiz var artık.
Sanki biraz farklılar da, değil mi?
Biraz farklılar da.
Evet. Biraz değil, ısıralım. Hatta farklılar evet. Yani. Böyle bir yüzden, his geçiyor insana.
O yüzden ben mesela temelde başka bir tartışma konusu ama pozitif ayrımcılık yöntemiyle bunların çözülmesine karşıyım. Bir feminist olarak pozitif ayrımcılık yöntemiyle kadın liderliği meselesi çözülemez. O yüzden kadın kotaları, kadın kolları bilmem ne, yani bütün bunlara külliyen karşıyım.
Sayı değil aslında. Mevzu orada, sayı değil. Evet.
Yani bu paterni mi taklit ediyor? O yüzden sorun burada kadın erkekleri sayısal olarak dengelemek değil, liderlik seçimi. Tamam mı? Mesela ben nasıl lider ya da nasıl belediye başkanını seçiyorum? Mesela aşırı özgüven, narsizm, psikopati, karizma gösterileri olan birini liderlik potansiyeli var diye yorumlamaktan artık vazgeçmem gerekiyor. Yine ilk soruda beyaz spor ayakkabıların bize anlattığı yeni bir hikaye, yeni bir şey, yeni nesil bir siyaset bu.
Yani tabii o bizim için, ya benim için de çok katıldığım, çok hissettiğim bir şey. Ama öte yandan biraz evvel hani konuştuk ya güçle ilişki, ama giderek de tam tersi bir eğilim oluyor. Hani bunu biraz daha siyaset bilimi içerisinden bakarsam. Yani liderlik özelliklerinin güçle, kendini güvenle, işte ama bir hani ilişki kurmakla vesaire, ama temelde güçle daha çok ilişkilendiren, onu görmek isteyen, çünkü kurumlar eridikçe, ne diyor zaten küresel olarak da ama Türkiye'de daha fazla şekilde kurumlar erimiş durumda. Kurumlar eridiğinde sen pusulu olarak bir kişiyi almak istiyorsun. Biliyorsun ki yani ondan başka da bir şey yok aslında çok güveneceğin. Yani öyle bir durumda da onu işte böyle senin için kavga eder dediğim. Şimdi orada belki biraz güç tanımımızı, güçle kurduğumuz ilişkiyi, gücün ne demek olduğunu yeniden düşünmemiz, kurgulamamız ve böyle daha pozitif, güçle pozitif ilişkilenen liderler üzerinden konuşmamız vesaire önemli. Yani böyle yani tamam evet seçmen güç istiyor. Sen de yeni bir adaysın, yeni yükselen bir adaysın. Belki cumhurbaşkanı adayı olacaksın vesaire. Güçle ilişkini nasıl kuracaksın? Nasıl kuruyorsun ve seçmene gücü nasıl yansıtıyorsun? Mesela onları nasıl güçlendiriyorsun diye sormak lazım.
Şahane
gibi.
Soru. Hatta biz bir siyaset bilimci konuğum bugün. Siyaset üzerinden bunu konuşuyoruz ama beni kurumsal hayattan da çok dinleyen insan var bu yayını. Bunu alın şirketinize adapte edin. Bunu alın özel hayatınıza adapte edin. Güçle ilişkiniz nasıl? Ben artık gücün peşi sıra imtiyaz sözcüğünün gelmesinden çok yorgun ve rahatsızım. Çünkü güç hemen peşi sıra bir imtiyaz, bir ayrıcalık ve diğerlerinin üzerinde manipülasyon yapma, baskı kurma fırsatlarıyla geliyor. Bu galiba bu dengeleri yıkmalıyız. Ne güzel ya, Türkiye'de ne güzel bunları konuşmak. Al nereye uygularsan uygula, hayat gibi yani. O yüzden siyaset bilimcilerini kıskanıyorum ben. Çok güzel bir mesleğiniz var. Ya aynen. Al nereye uyarlarsan uyarla, değil mi?
Öyle, ama tabii bundan yorulduğumuz zamanlarda oluyor, özellikle Türkiye siyasetine bakan siyaset bilimciler olarak. Keşke mesleğim bu olmasaydı. Her gün bu travmayla ya da evet. Ne bileyim yani iniş çıkışlı siyasi dünyadan kopma, yani bizim kopma lüksümüz olmadığı için o mesela çok yorucu bir şey. Yani.
Evet. Bende mi son soru sırası ya? Sen sor.
Ben de soracağım. Ben de birer sorumuz, evet, birer kaldı. Sorumuz gerçekten kaldı. Çok soru sorduk arada ama olsun.
Ben o zaman bu bölümün son sorusunu sorayım. Biraz bu işin çok ciddi şeyler konuşuluyor siyasette ama şimdi soracağım şey çok hafif bir soru gibi gelebilir sevgili dinleyen, ama değil aslında. Sorduğumda anlayacaksınız. Şimdi bu seçimin tuhaflıklarından biri de süper saçma sloganlardı. Ben sonuçta değer önermesi ve ulvi amaç danışmanlığı veren biri olarak, şirketlere bu tarz sloganlarla ilgili derin araştırmalar, çalışmalar yapan biri olarak acayip kaşınıyorum saçma slogan gördüğümde. Yani bütün seçimlerde vardı bu. Biz neler gördük? Yani bir sürü abuk subuk sloganlar gördük. Ben bazen iletişimci, reklamcı arkadaşları da yayına aldığımda bunları konuşuyoruz ama bu seçimde sanki irili ufaklı hiçbir aday güçlü bir iletişimciyle çalışmamış gibiydi sanki. Ve sakız manisi gibi sloganlar vardı. Ve bunlar genelde adayların isimlerinden ilham alanlardı. Birkaç örnek vereceğim, daha iyi anlaşılacak. Mesela Alaçam'da bir aday. Alaçam'da un, yağ, şeker var. Alaçam'a helvacı lazım. Şeref helvacı. Hemen soyadıyla ilişki kurmuş. Bir başka aday Osman Karaçöp. Şöyle demiş. Oylar çöpe değil, kara çöpe. Gökhan Gerçek diye bir adayımız var. Her şey yalan, Gökhan Gerçek. Afişinde bu yazıyor. Bir başka aday. Farklı partilerden bunlar bu arada. Serdar Kolay isimli bir aday. Afişinde şu yazıyor. Serdar Kolay gelsin. Çok çok saçma. Yine Sinem Dedetaş'ın da bunu çok kullandığını, ismini kullandığını gördük. Üsküdar, yeni Üsküdar Belediye Başkanımız. Sinem'de Üsküdar var. Şimdi ben şunu çok merak ediyorum. Bunlar beni kaşıyor çünkü. Ciddi manada kaşıyor. Ama ben gene hedef kitle olmayabilirim. Bunların gerçekten seçmende bir karşılığı var mı? Şunu anlıyorum. Bir mere exposure effect diye bir etki var davranış ekonomisinde. Maruz bırakılma etkisi yani. Ne kadar çok sloganlarla orada burada afişlerde falan görsek özellikle siyasetçi seçmeni etkileyebilir ama gerçekten işe yarıyor mu? Çünkü bana çok komik ve çok yersiz geliyor. Etkiliyor mu sence bunlar?
Yani tabii biraz niye bunlar? Yani şeyini bırakalım, estetik kaygıları bir kenara bırakarak, çünkü hani ya da kampanyanın ne kadar yetenekli bir biçimde ya da iyi bir biçimde yapıldığını ya da senin dediğin gibi siyasal iletişimcilerin yaratıcılık konusunda da aslında bir kısır döngüye girmiş olduklarını kabul edelim. öyle muhtemelen zaten hani bir orada çok büyük bir yaratıcılık yok. Bunlarda ben de şimdi kendi adıma dair düşünüyordum sen söylerken.
Ya bence mesela Tam Yol ileri de bana hiç gelmedi yani. Beni çekmedi.
Evet yani. O da yani hani böyle bir sloganlarda bir şey vardı bende.
Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız.
Olacağız yani. Çok iyi bir kampanya dönemi, hiç kimse açısından ben bu seçim döneminin geçtiğini düşünmüyorum. Yani beni böyle etkileyen ne güzel reklam yapılmıştı. Yani mesela 23 seçimleri o açıdan çok daha etkileyiciydi. Yani hem kampanya sloganları iki tarafında, yani oradaki rekabet ve işte heyecan, mobilizasyon kampanyaya da yansımıştı. Şimdi seçmendeki apati biraz siyasette de var gibiydi. Yani siyasetçiler ve siyasetin kendisinde de o kampanyalarda bir yetenek ya da yaratıcılıkta bir sorun vardı. Yine kibar ifade etmeye çalışıyorum aslında. Ama daha genel söylersem ne demek istemiş olabilirden başlayayım. Niye adaylar bu kadar çok isimlerini kullandılar? Çünkü daha önce ben bunu çok görmemiştim açıkçası. Bu seçimde çok dikkatimi çekti. Herkesin de çekmiş zaten. Twitter'da böyle çok hani üstüne threadler vesaire yapıldı. Yani biraz... Bu seçimde bütün siyasal partiler no logo politics yapmak istediler. Yani bu CHP değil, AK Parti değil, MHP değil, aday. Yani bu kampanya adayla ilgili bir kampanya. Çünkü öbür tarafın seçmenleri ne? Hemen hepsi aslında oradan oy almak istedi. Kendi oylarını tutup bir de öbür tarafa yönelmek istedi. Yani işte İstanbul'un pek çok ilçesinde de bu oldu, İzmir'de de böyle oldu. Ondan sonra Ankara'da da böyle oldu vesaire. Yani bakıyorsunuz afişte adayın resmi var ama
minicik
partisinin
logo, değil mi?
Logo bazen yok, bazen minicik var. Dolayısıyla kendi isminin bilinirliğini işte gittiğinde vesaire hani bu ki o kişiyle, o adayla ilişki kurmasını daha çok arzu etmiş olabilirler. Yani daha önceleri daha fazla partinin ne söylediği, adaydan daha çok partiye oy verme eğilimi daha yüksekti. Zaten merkez seçimler, yani genel seçimler daha çok öyle. Bir tanesi bu zannedersem. Yani bu çok belirgin bir özelliğiydi bu seçimlerin. Yani adayların öne çıktı. Bir kere yerel seçim olması dolayısıyla. İkincisi de işte dediğim gibi hani diğer taraftan oy almak üzerinden. Bu herhalde bir motivasyon diğer yaratıcı kampanya vesaire sorunlarının yanı sıra. Bir diğer şey, çok onu da genel söyleyeyim, yani bizim çok konuştuğumuz bir şey de seçim kampanyaları fikirleri ne kadar değiştirebilir? Yani ne kadar etkilidir seçim kampanyası seçmenlerin fikirlerini değiştirmesinde? Önce de eskiden derdik ki çok da etkili değil derdik. Yani daha hani işte siyaset biliminin böyle daha yerleşik şeylerinden birisiydi. Ama şimdi daha ziyade şöyle söylüyoruz. Bakarken nerede yapıldığı, ne zaman yapıldığı, kim için yapıldığı ve kimin yaptığı önemli. Yani her kampanyanın bu soruları yanıtlaması ve kampanyanın aslında bir hedef gruba yönelmesi gerekiyor. Yani orada gördüğümüz, burada astığımız bayrakların falan hiçbir etkisi yok gerçekten. Belki sadece görünürlüğü arttırıyor. Yani o adayın tanınırlığını, görünürlüğünü arttırıyor. Ama artık marketingde de öyle muhtemelen. Böyle Fordist bir kitle için üretmiyorsunuz kampanyanızı herkes için. Ama küçük küçük gruplar için hedef mesajlı kampanyalar yapmanız gerekiyor. İşte mesela sosyal medya bunu çok kolaylaştırdı, işte Facebook'ta vesairede hedef grupları seçip onların hoşuna giden ya da onları kaşıyacak, onların oyunu değiştirecek bir takım şeyler yapmak. Kapı kapı dolaşmak ama dolaşırken dolaştırdığın insanın kim olduğu, işte başörtülü mü değil mi, nasıl konuşuyor, gesture'ları nasıl vesaire gibi. Yani tamamen o kampanyayı küçük küçük örgütlemek. Onun için de çok veri lazım. Hem büyük büyük data lazım, hem işte o kentin verileri, mahallenin verileri vesaire lazım. Bir tanesi bu yani. Hani kampanya ne zaman etkili? Böyle kampanyalar etkili. Bir de tabii ki hani böyle çekişmeli, rekabetli küçük seçmen gruplarının olan seçimlerde küçük seçmen gruplarını identify edip, yani bulup oy değiştirebilecek grupları, kilit grupları bulup onlarla konuşmak önemli. Ama bütün araştırmaların gösterdiği en fazla dokunmak, yüz yüze gelmek en etkili kampanya metodu. Yani o zaman fikrini belki değiştirebiliyorsunuz. Fakat bu da bir kampanya için çok zor bir şey. Çünkü ne kadar insanın işte elini sıkabilirsiniz, evine gidebilirsiniz. O yüzden mesela işte Amerika'da en hani şey rekabetin yüksek olduğu eyaletlerde vesaire çok büyük gruplarla, yani adayın kendisi dolaşmıyor ama tek tek kapı kapı dolaşıp işte adayın taleplerini vesaire
daha uzun süre.
Ve uzun süre devam eden kampanyaların, yüz yüze kampanyaların hala yani hani iletişim araçlarımız çoğaldıkça yüz yüze iletişimin, bu yine şirketler için de böyle
kesinlikle.
Yani yüz yüze iletişimin daha önemli olduğu, daha hakiki geldiği, daha sahici geldiği vesaire, kim olduğunu görmesinin daha sahici geldiği bir şey, bir dönem bu. Şunu da söyleyeyim, bitireyim. Yani bütün o kampanyalarda adayın özellikleri, projelerin ne olduğu, mutlaka projenin çok küçük olması lazım. Yani bir sürü şey söylersen yine aynıdır herhalde muhtemelen.
Aynı.
Bir sürü şey söylersen hiçbir şey söylememiş oluyorsun. Dolayısıyla çok küçük bir şey söylemen, ana bir motif bulman lazım yani. Ve bir de estetik önemli. O senin soruna dönerek bağlayayım. Yani seçmene estetik olarak çekici gelen, gördüğünde içini kıpırdatan, ah ne hoş diyen bir şey hala çok önemli tabii
yani,
ki.
Yani mesela adayın fiziksel özellikleri falan önemli mi?
Ay, tabii önemli. Yani
ciddi mi
belirli
ya?
Gruplar için önemli. Yani mesela işte kadın seçmenin ne görmek istediği, işte genç seçmenin ne görmek istediği. Yani mesela genç seçmenlerle baktığında onlar da mesela çok yaşlı vesaire, işte erkek yaşlı standart siyasetçi görmek istemiyor. Ve daha genç, daha dinamik bir siyasi figür gördüğünde ona daha yakın hissediyor. Şimdi bu her zaman oy değiştirme anlamına gelmez. Çünkü Türkiye partizanlığın çok güçlü olduğu bir ülke. Yani dedim ya, yani CHP seçmeni mesela çok güçlü partizan bir seçmen. Yani beğenmese de oy veriyor. Yani özellikle bu Türkiye'nin seküler muhafazakar kutuplaşmasını çok katılaştırdığı. Yani dolayısıyla mesela hani illeri de onların, işte CHP'nin kalesi değil de seküler kaleleri var onların. Yani böyle daha seküler cepleri, seküler kaleleri, Beşiktaş gibi şimdi podcast çektiğimiz yer.
Mesela bizim biz ikimiz de Beşiktaş seçmeniyiz seninle.
Beşiktaş seçmeniyiz ve seküler bir kale burası ve yani.
Dolayısıyla bize kimse ulaşmadı. Yani sana ulaştılar mı?
Yok.
Bana kimse, mesela Ataşehir'de yakın bir dostum oturuyor. Ona çakmak dağıtmışlar mesela.
Biz cepte seçmen olduğumuz. Yani çünkü burası garanti. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi de biliyor ki hani Beşiktaş'ta kazanamayacak. CHP de biliyor ki Beşiktaş'ta kime oysa kazanacak. Dolayısıyla burası aslında rekabetin olmadığı, siyasal rekabetin olmadığı bir şey. O açıdan da seçmene dokunma, kampanya yapma, bütün bunlar daha düşük yoğunluklu gidiyor. Ve ben mesela hiç, şimdi belediye başkanımız kimdir, nedir, nasıldır, nasıl değişmeli, ne olmalı? Hani bu seçmen de aslında çok o siyasal süreçlere katılan, çok farkında olan bir seçmen değil. Tam da siyasal rekabetin az olması yüzünden.
Evet.
Ama bu seçim gösterdi ki Beşiktaş bile değişebilir eğer iyi politikalarla kazanabilir adaylar gelirse Türkiye'ye. Yani hani CHP'nin yaptığını Adalet ve Kalkınma Partisi de, yani çok zor, çok geç, çok az olurdu. Ama yapabilirdi yani. Seçmen koşullarından o kadar mutsuz ki oy değiştirmeye de açık gibi.
Evet,
bu sefer CHP tarafı oldu.
Evet, çok çok öğretilerle dolu gerçekten. Ben de o yüzden bu soruyu sordum. Hani şöyle, yani uyduruk uyduruk sloganları falan bırakın da gerçekten insanlara dokunun. Zaten siyaset sosyal medyada kazanılmıyor. Özellikle X, eski adıyla Twitter, büyük bir yankı odası. Evet. Kaç takipçinizin olduğu falan çok belirleyici değil. Aslında bu seçim bir kez daha bunu gösterdi. Aynı şey örgütsel davranışın bütün mecralarında geçerli. Yani buna fijital diyoruz. Ne kadar dijital etkinlikler yaparsan yap, mutlaka fiziksel dokunuşların olsun. Rahmetli John Nesbitt buna high tech, high touch derdi. Ne kadar yüksek teknoloji kullanırsan kullan, insanlara yüksek insani dokunuşlara ihtiyacı var. Çünkü herkes kendinde olmayanın peşinde. Yoksa biz de aday olur. Benim adım çok çekici olurdu. Yani hemen slogan bulurum ben yani. Beşiktaş'a yıkan değil, kuran lazım. Evrim kuran. Yazdım. Nasıl?
Çok güzel oldu.
Şuracıkta slogan yazdım.
Ben düşündüm bulamadım. Bende de yaratıcılık eksikliği var galiba. Evrenle ne olurdu diye. Evet.
Evet. Geldik bu bölümün son sorusuna. Sende sıra.
O zaman sen siyaset yapmak istemiyor musun Evrim? Ben de sana onu soruyorum.
Demek istiyorum ki az önce sloganı da buldum.
Buldun. Evet.
Ben
ya da neden? Yapmak
siyaset
ister miydin?
Yapmak çok isterdim tabii. Zaten hayatımda siyasetin olmadığı pek bir zaman yok yani. Kanada'da yaşarken bile. Yani oranın siyasetiyle bile çok ilgiliydim. Hatta şey diyordum ya, acaba ben orada ne yapabilirim? Bir hayalim vardı oradayken de. Çünkü göçmen ülkesi ve parlamentoda çok fazla çeşitliliğe çok önem verdiği için hükümetler. Mesela bir ticaret bakanı var. 14-15 yaşında Afgan mülteci olarak ülkeye girmiş ve şu an genç bir kadın bakan. Fakat hiç Türk parlamenter hiç yok. Hiç girmemiş. Hiç olmamış şimdiye kadar ki aslında çok uzun yıllardır göç alıyor ve çok iyi de bir göç alıyor. Bunu mesela çok hayal ettim. Ya acaba kalsaydım yapar mıydım? Kalsaydım sanırım orada daha rahat yapardım. Çünkü siyaset Türkiye'deki gibi bir meslek değil orada. İnsanların gerçekten ulvi bir amacının olduğu ve değer yaratmak istediği bir vizyonla çıktığı. Benim vizyonumda işte özellikle gençler, göçmenler, göçmen kadınlarla ilgili belki bir şeyler yapabilirdim. Türkiye'de ben zaten bir siyasi partinin gençlik kollarından yetişmeyim. Ankaralıyım. Ankara'da genel merkezde yetiştim. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde büyüdüm yani. 90'lardan beri siyasetle çok ilgiliyim. Bence sıkı bir seçmenim. Gündemi her vakit nerede olursam olayım takip ettim. Siyaset dünyasından da dostlarım, birlikte hem genç kolu siyasetinde birlikte büyüdüğüm insanlar hem sonra başka siyasi partilerde tanıdığım insanlar oldu. Ve her seçimde özellikle son yıllarda bu çok gündeme geliyor. Bir de gençlik araştırmaları ve çalışmaları yaptığım için böyle bazen insanlar şaka yapıyor işte öyle gençlik bakanı sen olsan falan filan diye. Tabii ki çok isterdim ama galiba 15 günde kusar beni siyaset. Tam da bu yayın boyunca konuştuğumuz sebeplerden ötürü. Bu kadar yeteneksiz erkeğin lider olduğu, ülkenin önce bağlamını değiştirmek, mentalitesini ufak da olsa sarsmak mümkün. Ben işin o tarafındayım daha ziyade. Yani pek çok STK'da çalışıyorum. Feminist bir aktivistim. Pek çok yerde çalışıyorum. Ama benim için mesela erilleşmiş bir kadın siyasetçi bana cazip gelmiyor, bana çekici gelmiyor. Ben kadın halimle, kadın kimliğimle siyasetçi olmak isterdim. Geçen seçimlerde bir milletvekili teklifi de aldım. Ama dediğim gibi Türkiye'de hala meslek olarak ele alınıyor bu. Hayatımı devam ettirebilmem için siyaset yeterli bir arena değildi. Erdal Beşikçioğlu'nun durumu onun için çok önemsediğim bir hal. Yani belediye başkanı ama gidip oyununu da oynadı. Tiyatrosuna devam etti falan. Bunlar mümkün bence. Ama işte Türkiye öyle bir yer ki özellikle kadını her türlü yıpratmak, ki bizler bekar anneyiz. Bizleri yıpratmak çok daha kolay. Siyasetin çarkları kirli.
Evet. Ama tabii sen cevap verirken ben kendi yargımla da yüzleştim. Yani ben sana siyaset yapmak istiyor musun derken aslında sen hep siyaset yaptığını anlattın bana yani.
Değil mi?
Evet, ve siyasetin ne kadar içinde olduğumuzu ben de sende. Hani belki soruyu şey yapıp partili siyaset.
Partili siyaset belki.
Demek lazım.
Yani evet. Çünkü ben partizan da değilim ayrıca.
Ama çok da siyaset yapıyoruz siyasetin içindeyiz zaten.
Yani sen de ben de siyasetin son derece içindeyiz. Yani biz o kulvarda bir fikir üretiyoruz. Bir fikir üretiyoruz. Ve bence belki kürsülerde basın açıklamaları yapan veya mecliste ki 600 koltuktan işte 500 küsur oldu şu an galiba. 500 kaç oldu ya? 580, 90 azaldı koltuklara oturanlar ama yani belki onlardan bile daha fazla değer yaratıyor olabilir siyaseti. Aslında biz siyasetin içindeyiz. Zaten ben hayatta her şeyin politik olduğunu düşünüyorum. Her şeyden evvel. Ama kameranın önündeki aktif siyaset aktörlerinin değişmesi ve dönüşmesi gerekiyor.
Evet.
Yani siyasetin yalanla, siyasetçinin yalancılıkla ilişkilendirilmediği, ihale almakla, köşeyi dönmekle ilişkilendirilmediği bir bağlam yaratılırsa Türkiye'de neden olmasın? Tabii yıllar geçiyor ama bakalım ne olacak bilmiyorum. Bakacağız.
Evet.
Çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim.
İyi ki geldin.
Çok keyifli sohbetti.
Benim için de öyle. Her zaman seninle sohbet etmek çok keyifli.
Seninle de.
Dilerim Amerika'da şahane çalışmalara imza atarsın. Dilerim derken eminim bunları yapacağını ama tabii bu bizim kalbimizi acıtan bir şey. Gidenler geri gelsin istiyoruz.
İnşallah geleceğim.
İnşallah. Seni dört gözle dönmeni bekliyor. Seni özleyeceğiz. Ama uzaktan oradayken, buraya bakarken de bambaşka bir perspektif geliştireceğine eminim. Geleceğim tabii ki orada da seni ziyarete.
Orada da Amerikan seçimlerini izleyeceğim.
Evet. Orada da evet değil mi? Orada da
heyecanlı
bambaşka,
bir başka
bambaşka
seçim.
Bir heyecan. Belki o zaman bunları konuşuruz. Bu sefer de Ankara-İstanbul farklılıkları yerine Amerikan ve Türk seçmenin arasındaki farkları değil mi?
Evet.
Bunları konuşuruz. Harika. Daha çok kadının akademide, bilimde, sanatta, siyasette daha çok kadının olduğu ve kadınlara alan açmayı beklemediğimiz ve kız kardeşlik müessesesinin de daha fazla ciddiye alındığı bir gelecek olsun bizim için, çocuklarımız için.
Umarım.
İyi ki geldin Evren, teşekkürler.
Teşekkür ederim.